Kafamda Deli Soruların bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bugün aslında benim bir süredir yaptığım bir konuk ve bir konu üzerinden ayrı ayrı konulardan ilerlediğim bir seri ilerletiyorum. Bugün de otomobil gazeteciliği, hatta radyo TV'de, daha sonrasında YouTuber'lıkta, en sonunda güvenli ve ileri sürüş tekniklerinde eğitimler veren bir konuğum var. Çok saygın Halit Bolkan'la konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz Halit Bey.
Merhaba, merhaba. Hoş buldum. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sizleri duyduk, daha iyi olduk açıkçası.
Teşekkür ederim.
Türkiye'de otomotiv tarafında aslında çok bir içerik kalmadı. Sizin gibi insanlar aslında biraz sektörü şey yapıyorlar. Otomotiv Türkiye'de her zaman popüler ama biraz daha şeyin üzerine geçemiyor. Yani ne derler ona? Hayran tarafını geçemiyor. İşte insanların sevdiği arabalar olur vesaire olur ama bunun hakkını profesyonel bir çalışma yapan, bunu koşturabilecek teknik tarafta donanımlı insanlar ne yazık ki yok. Yani sektörde en benim bildiğim, takip ettiğim insanlardan birisiniz. Bu konuda genel olarak bir giriş yaparsanız daha sonrasında da asıl konumuza girmek istiyorum.
Ya şimdi tabii Türkiye'nin ekonomik şartları bizim hayranlık seviyesinde kalmamıza biraz sebep oluyor. Bu bir gerçek. Yani mesleğim gereği ben yaklaşık 30 yıldır yurt dışına da sürekli gidip geliyorum. İşte lansmanlara, toplantılara vesairelere. İster istemez oradaki hani ekonomiyi de görüyorsun, yollardaki otomobili görüyorsun, insanların otomobile yaklaşımını görüyorsun. Yani Avrupa için konuşmak gerekirse evet, bizden çok daha kolay bir şekilde otomobil satın alabiliyorlar. Ama tabii her yerde otomobil tutkunları var. Onları bir kenara ayırıyorum, bir kere bunu baştan söyleyeyim. Hani otomobili sadece A noktasından B noktasına gitmek için taşıt aracı olarak kullanan insanlar açısından baktığında ya Avrupa'da, Amerika'da işler çok daha kolay. Bu bir gerçek. Ha nedir? Son 20 yılda Türkiye'de otomobil satışları arttı. Evet, ekonomimiz büyüdü. Hiç itirazımız yok. Hatta geçen yıl 1 milyon 200 bini geçti biliyorsun. Otomobil artı ticari satışları filan. Olması gereken bu ki uzun yıllardan beri otomotiv tarafı hep şunu söyler Türkiye'de. Türkiye'nin aslında potansiyeli 1,5 milyon yılda araç satışı. Hani burada hem ekonomik büyüklüğe bakılır hem nüfusa bakılır vesaire. Ama bizim işte ekonomik şartlarımız, vergilendirme sistemimiz özellikle buna engel oluyor. Bunu bir kere bir kenara koyalım.
Yani. Evet. Ya bir de şey de var, lafınızı kestim. Orada otomobil işte satışının aslında artmasının en büyük sebebi biraz otomotiv alıma yatırım gözüyle bakıldığı için doğal olarak oldu.
Tabii ki. Ya tabii ki öyle. Özellikle bu pandemi döneminden itibaren malum bu afatçılar çıktı ortaya. Ya şöyle bir gerçek var. Şimdi gerçek enflasyon belli. Hepimiz yaşıyoruz. Yani TÜİK kusura bakmasın. Ama hiç gerçekçi gelmiyor zaten onun açıkladığı rakamlar. Şimdi gerçek enflasyonu biz yaşayarak öğreniyoruz. Buna karşılık elinde bir takım hani nasıl söyleyeyim, sermayesi olan, parası olan, birikimi olan kişiler bu birikimlerinin eriyip gitmesini engellemek için bir takım ekonomik araçlara bakıyorlar. Nedir? Mevduat faizi. Sonuçta gerçek enflasyonun altında. Döviz 2 yıldır tutuluyor bir şekilde. Ara sıra bir yükselse de garantisi yok. Altın keza biraz oynak. Borsa çok tehlikeli bilmeyenler için. O zaman gayrimenkul bir otomobil kalıyor geriye. Zaten bir insanın hayatı boyunca almayı hayal ettiği en pahalı iki şeyden bir tanesi ev, bir tanesi otomobil. Son 3-4 yıldır da özellikle dediğim gibi pandemi döneminden itibaren de otomobil fiyatları gerçek enflasyonla benzer şekilde arttığı için bir anda yatırım aracı haline dönüştü. Bu bir gerçek. Ve biz sermaye biriktirmeye çalışan bir toplumuz. Hani birikimi yapmaya çalışıyoruz. Bunu da bazen otomobille yapıyoruz.
Ama şey, gerçeği de var bu arada. Yani yatırım gözüyle otomobil almak da çok mantıksız geliyor bana ekonomik olarak. Yani sonuç olarak bir hali hazırda bir otomobil eskidikçe değeri düşüyor. Aynı zamanda bir kaza oluyor. İşte hani ne kadar sigortası olsa da zaten gene arabanın değeri düşüyor. Bir sürü faktör var açıkçası. Bir yandan da mesela bana arabanın yatırım gözüyle bakılması çok mantıksız geliyor.
Ya haklısın ama öyle bir durum var ki ortada. Bu ikinci el değer kaybına rağmen para kaybetmediğini düşünüyor insanlar. Bu da enflasyonun yarattığı bir illüzyon. Yani bugün aldığın zaman yarından karlısın. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya gelince herkes bir şekilde parasının değerini korumaya çalışıyor. Hikaye bu. Şimdi dolarizasyon diyorlar. Son biliyorsun 1-2 haftadır böyle bir dövize hücum başladı. Çünkü TÜİK'in açıkladığı enflasyon %60 küsurlarda, mevduat faizleri hala %50'lerin altında. Ne yapacak bu insanlar? Ama otomobil fiyatlarına bakıyorsun bir yılda %160. Evet. O zaman diyor ki %20 bile kaybetsem ikinci elde hala %80.
Ya zaten
Böyle bir
şey
mantık.
örneği de var. Eve parası yetmeyen araba alıyor mesela. İşte
Evet,
parası olan ev
evet.
alıyor zaten.
Direkt öyle. Ev fiyatları da malum. Yani yakalanamıyor artık. Ya işimiz zor.
Evet, ya bunda şey çıkan otomotiv sektörü oldu. Büyümesi artan büyük ihtimal. Çünkü Avrupa'da da herhalde bu kadar yükselen bir piyasa yoktur diye tahmin
Ya
ediyorum.
ama şimdi bak şimdi Avrupa'da mesela %5 oynaklık ciddi oynaklıktır. %10 pazar değişikliği yani aman Allah'ım ne oluyor olurlar. Ama bizde ben şeyi hatırlatayım 2001 krizini hatırlatayım. O zaman ben Otoşol Dergisi'nin yazı işleri müdürüydüm. 450 binden 150 bine düştü satışlar Türkiye'de. Yani şimdi Avrupa'da herhangi bir ülkede böyle bir olay yaşansa intihar ederler herhalde.
Tabii.
Yani ama diğer taraftan bir sonraki sene %100 büyüdü mesela. Avrupa'da böyle bir şey de olmuyor. Yani orası çok daha sakin. Hani %5'lik oynamalarla hayatları geçiyor adamların. Biz burada %100'ler, 300'ler, 500'ler konuşuyoruz. Biz biraz alışmışız herhalde böyle
Evet, hayatta
oynaklığa.
kalmaya çok şeyiz yani. Bizde enflasyon
Tabii.
bile insanlar artık garipsemiyor. Fiyat artmış gözüyle bakıyorlar. Burada şimdi şey sıkıcı konuları geçelim aslında. İşin ben daha
Tabii.
şey tarafına bakıyorum. Halit Balkan'ın otomobil tutkusu nasıl başladı? Bunu merak ediyorum açıkçası. Bilmiyorum
Oh.
hiç söylediniz mi başka şeylerde detaylı olarak?
Yani söylemişimdir mutlaka ama söylemekten zarar gelmez. Ben doğduğumdan beri otomobillerle beraberim. Çünkü benim rahmetli babam yedek parçacıydı. Yani benim bütün çocukluğum bir yedek parça dükkanında geçti. Diğer çocuklar işte sokakta, ben de sokakta oynadım ama normal oyuncaklarla oynarken ben babamın dükkanındaki rulmanlarla oynardım örneğin. Hani bir de o yıllarda tabii herkesin otomobili yoktu. Bizim bir 67 model Anadolu'muz vardı. Onun içinde büyüdüm ve normalde erkek çocukları için zaten otomobil normalde işte biliriz hep biz çocukluğumuzda bir otomobil tutkumuz olur. Ama tabii ben hem bir sanayi dükkanında hani yedek parçacıda daha sonra da balatacı falan olduk. Hep otomobillerle iç içeydim. Otomobil kullanmaya erken yaşlarda başladım. Çünkü bizim bir tane de küçücük bağımız vardı. Dört dönümlük. O bağ yollarında otomobil kullanırdım mesela toprak yolda filan. Bu arada at arabası falan kullanmıştım da var. Yani yanlış anlamasın kimse. Araba, içinde araba geçen her şeyi kullandım tahmin ediyorum. Dolayısıyla ben otomobilin içine doğdum. Ve hiçbir zaman içinden de çıkamadım veya içimden de atamadım. İçimden atmak da gelmedi zaten.
Yanlış hatırlamıyorsam rally deneyiminiz de var. Rally sürücülüğü diye biliyorum.
Var.
Oradan mı
Var
geliyor? Köy
yani.
yollarından.
Ya ya yok tabii hani 14-15 yaşında köy yollarında öyle tın tın giderek rallici olamıyor. Ama şöyle söyleyeyim ben işte ilkokulu Türk Manisa'da okudum. Sonra işte ortaokul liseyi İzmir'de Bonomadoz Lisesi'nde tamamladım. Sonra ben lise sondayken babam rahmetli oldu.
Başına
Bir yıl
sağlık.
sanayide sağ olun. Bir yıl sanayide dükkan işlettim ben. Balatacılık yaptım. Kampana disk tornası yaptım. Baya yani ustaydım aslında. Sonra üniversite sınavına girdim ve istediğim için gazetecilik yazmıştım. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünü kazandım. İşte bitirdim. 1994'te bitirdim ve 1994 Eylül ayında hatta tam tarih vereyim 13 Eylül 1994'te Otoshow dergisinde muhabir olarak başladım. Zaten ben 91'de yayın hayatına başlayan Oto Haberi de Otoshow'u da 90-91 takip ediyordum, alıyordum her hafta. Zaten merakım vardı. Bir de yabancı dilim olduğu için işte liseden, ortaokul liseden gelmeye yurt dışı yayınları da takip ediyordum bir şekilde bulabildiğim kadarıyla. Ve 94'ün Eylül'ünde Otoshow dergisinde muhabir olarak başladım. 3 yıl öncesine kadar da sürekli otomobil dergilerinde çalışan bir adamdım. Ama onun dışında 1995 yılında en büyük benim şansımdır aslında. Beni Mercedes'in güvenliği ve ileri sürüş teknikleri eğitimine yolladılar Almanya'ya. Orada çok ciddi bir eğitim aldım ve dünyam değişti. Yani gerçekten dünyam değişti. Ben o zamana kadar iyi otomobil kullandığımı zanneden bir arkadaştım yani hani kendi çevremde de iyi otomobil kullanır halt, otomobili iyi bilir denen bir adamdım. Ama Almanya'da o eğitimi aldığımda dedim ki ya ben aslında ne kadar büyük hatalar yapıyormuşum. Bu başka bir şeymiş otomobil kullanmak. 98 yılında da yine Otoshow dergisinde testleri yaparken haber müdürüydüm aynı zamanda. Caterham Super Seven Cup geldi Türkiye'ye. Ve Otoshow dergisi basın sponsoru oldu. Ve o zaman bu kupayı düzenleyen Şirket de dedi ki tamam, bir tane de otomobil size veriyoruz yarışmanız için. Testçi bendim tabii doğal olarak. Yarışma fırsatı buldum. Bir sezon yarıştım. Orada çok şey öğrendim. Yani yarışma, evet ben rallileri takip ediyordum. Pist yarışlarını takip ediyordum. Gazeteci olarak takip ediyordum. Bir şeyler de öğrenmiştim evet. İleri sürüş teknikleri de eğitim aldığım için. Hani her şey daha açıktı benim kafamda. Nerede hangi virajda kim ne hata yapıyor anlayabilir pozisyondaydım, ama kullanmak başka bir şey. Yani bu şey gibi biliyorsun, yemek kitabı vardır. Açarsın bütün her şey yazar orada. Ama yapmaya gelince her şey değişir. Yani ben yemek kitabı tarafını biliyordum. Catering Super Seven Cup'ın ilk sezonunda yarışarak yemek yapmayı öğrenmeye başladım.
Ya kesinlikle öyle
Sonra
bu arada. Evet,
çok çok
lafınızı
farklı.
kestim. Bu arada sadece bu sizin aldığınız ileri sürüş teknikleri sadece sürüş tarafını değil, bir arabaya bakışınızı da çok fazla değiştirmiştir. İşte arabadaki güvenlik unsurları, hangi araba neden alınmalı, neden alınmamalı gibi, o tarafta da feedbackleriniz çok fazla olduğunu görüyorum. Büyük ihtimal oradan itibaren bir ışık yanması
Evet.
olmuştur.
Şöyle tabii ki yani 95'te henüz ben daha testleri yapmıyordum. Bütün otomobilleri kullanıyordum. Ama hani test ölçümlerini yapan ben değildim. Fakat dediğin gibi bir otomobilin şasisini nasıl anlarsın, nerede ne oluyor, o eğitimle başladım. Ama özellikle Caterham Super Seven'da çok şey öğrendim. Yani otomobili hissetmeyi daha iyi öğrendim. Çok zor bir otomobildir bu arada. Gerçekten zor bir otomobildir ve 1957 model Lotus'tur aslında. İlk Lotus modelidir ve aslında bir Formula 1 aracıdır temelde bakıldığında. Yani 500 kilo ağırlığında ve bu arada Tofaş Şahin motoru vardı üzerinde bizim kullandıklarımızın. İşte emme manifoldu değiştirmişti filan. Ama 0-100'ü 5,5 saniyeydi. Yani öyle şaka değil. Hakikaten şaka değil. O yarıştığım yılki M3 de 5,5 saniyede 0-100 yapıyordu.
Ben simülasyonda ona benzer bir araç kullanmıştım. Yolda tutması inanılmaz zor bir araç. Hem hafif
Çok
olması
zordur.
hem de motor
Evet.
olması. Yani döndürüyorsunuz, araba tam dediklerinizi yapmıyor. Orada arabayla bütünleşmeniz gerekiyor. Yoksa kontrol edemiyorsunuz asla. Motosiklet gibi yani.
Çünkü evet, bir ağırlık dağılımı biraz enteresandır. Sürücü neredeyse arka aksın tam önünde oturur. Yani eski yarış arabaları, atlı yarış arabaları vardır. Hala daha onun yarışları vardır aslında, geleneksel yapılan. Onun gibidir. Dolayısıyla bu otomobiller önden de çok çabuk kayabiliyor. Biraz gazı kaçırırsan arkadan kaymaya başlıyor falan. Çok zor otomobillerdir ama çok şey öğretti bana. Sonra 2003 yılında o zaman işte rallyci olmak önemli bir şey oldu gençler arasında. Ve şey geliyordu hep, nasıl rallyci olurum soruları geliyordu bize. O zaman şimdi dinleyenler tanıyacaktır büyük ihtimalle. Saffet Üçüncü meşhur, şimdi NTV'de sıfırdan yüzeyi yapıyor. Saffet abi o yıllarda Tofaş'ın genel müdür yardımcısıydı ve motor sporlarından da sorumluydu. Ben Saffet abiyle 95'ten beri tanışırım. Ama Tofaş'taki genel müdür yardımcısından tanışırım. Ve tabii yarışlar sebebiyle de çok sık görüşüyorduk. Bir gün gittim Saffet abiye, dedim ki abi bize böyle çok sorular geliyor. Ya bir şey yapmak lazım yani. O zaman da Otoşol dergisi en çok satan otomobil dergisi. Hakikaten erişimimiz çok fazla. Dedi ki ne istersen yaparız Halit. Dedim ki bir tane ek yapalım. Dergiyle dağıtılacak. Nasıl rallici olunur diye bir ek olsun bu. Ve adım adım nasıl rallici olunabileceğine dair her şeyi gösterelim. Yani sağlık raporu alıp lisans almaktan başlayarak işte eğitim almak, araç kiralamak ya da araç satın alıp araç hazırlamak ve sonra da yarışı tamamlamak, yarışın kuralları, pilot ne yapar, kopilot ne yapar gibi. Ve ilk rallime öyle girdim ben. Yani Tofaş'ın, yani daha doğrusu Fiat Motorsport pilot olarak girdim. Pilotları söyleyeyim sana. Volkan Işık birinci pilot, Necdet Avcı ikinci pilot, ben üçüncü pilottum. Komik tabii yani, hani Necdet'le Volkan'la eşit değilim. Aslında olamam zaten ki ikisi de arkadaşımdır bu arada. Bu şekilde bir yarışa girdik. Sonra Saffet abi dedi ki ya asfalt yaptım, bir de toprak yap. Peki dedim abi, yaparız. Yeşil Bursa Rallisi'ne girdik. Sonra Ford geldi, dedi ki ya bu çok güzel bir işti ama biz de farklı bir şey yapalım. Yarış sırasında otomobilin süspansiyon ayarı ne kadar etkili oluyor? Yani nedir bu süspansiyon ayarı? Bununla ilgili bir şey yapalım dediler. Bu arada hem Yalçın Arslan'ın yani kulağını çınlatmak lazım burada. Projeyi birlikte geliştirmiştik. O zaman Ford Otosan'daydı. O da motorsporlarıyla çok ilişkiliydi. Ve Ford Castrol takımı, yani burada tabii büyük üstatlardan bahsediyoruz sürekli. Onların desteğiyle bir Ford Ka ile bir rally'e girdik. Toprak rally'e, ama önceden bir planlama yaptık. Her etap öncesi Kopilotun Murat Tosun'la beraber süspansiyon ayarlarını değiştirdik. Ve bunların notlarını aldık. İşte çıt denir onlara. Ayarlı süspansiyondur. Alyan anahtarıyla kaç çıt çevirdiysen ona göre bound rebound değişir. Yani sertlikleri, amortisyon hızı vesairesi değişir. Her etap bunları yaparak notlarımızı aldık. Hatta bir etap lastik hava basınçlarını arttırdık. Daha ben ikinci virajda Murat Tosun'a dedim ki kopilotuma not okuma. Gerek yok çünkü gidemiyoruz. Buz üzerinde gidiyoruz sanki. Bırak gördüğüm gibi gideyim bari. Yani hiç gerek yok hızlanamayacağım gibi. Böyle birkaç yarış yaptım. Sonrasında Volkan Işıklar Aliye Yıkadım seminerlerinde hocalık da yaptım. 3 sene kadar. Zaten hani güvenli bir ileri sürüş teknikleri uzmanı olarak lisansım da var benim. Ama aynı zamanda sportif eğitmen lisansım var. Yani yarış pilotu eğitme lisansım da var. Orada da mesela Volkan Işık'tan çok şey öğrendim. Sevgili Volkan'la çok kilometremiz de vardır beraber çeşitli yollarda. Ama eğitim vermek başka bir şey, başka bir sorumluluk. Çok da keyif aldığım bir iş açıkçası. Ama o yıllı yani bu eğitim işlerini ben 2000'li yıllarda bıraktım ki 2004'te Otoşol Dergisi'nden ayrıldım. Bir dergi kurduk yeni, Autostart diye. Onun yayın yönetmeni oldum. 6 ay sonra dergiyi kapatmak zorunda kaldık. Çünkü dağıtım problemleri çıktı. İlk sayımız en çok satan ikinci otomobil dergisi olmuştu. O yüzden bizi dağıtmak istemediler açıkçası. Neyse bunlar işin şey tarafları, ticari tarafları. Sonra ben bir güvenli ve ileri sürüş teknikleri okulu kurdum. İki arkadaş yaptık bu işi. Ve bir yılda yaklaşık 1500 kişiye eğitim verdik. Sonra Automotor Sport meşhur dergi Türkiye'ye gelecekti. Turquoise Grubu ile beraber ortak bir şirket kurmuş Almanlar. Motor Presse Stuttgart onu yayınlayan şirkettir. Bana teklif geldi Automotor Sport'un yayın yönetmenliği için. İşte Almanya'ya gittik. İş görüşmesi vesaire işte. Bir denediler beni orada. Kabul ettiler. Bir 8 yıl Automotor Sport'u yaptım yayın yönetmeni olarak. Sonra aynı gruptaki Otoaber'in başına geçtim. İşte haftalık da Otoaber onu aylığa çevirdim vesaire. Sonra pandemi döneminde de dedim ki 27 yıldır dergicilik yapıyorum. Artık yeter. Hakikaten yeter. Ki hala içimde hani şeydir. Bugün olsa hemen bir dergi yapmaya başlayabilirim. Çok severim o işi. Tabii bu 27 yıllık süreç içerisinde ki hala toplamda 30 yıldır meslekteyim. Televizyon programları yaptım. İşte A Haber'in ilk açıldığı dönemde Otorite diye bir program yaptım. 5 yıla yakın sürdü. Ve 52 hafta 52 hafta yaptım. Yani öyle yaz tatili işte 13 bölüm falan değildi. 200 küsur bölüm yapmışım temelde bakıldığında. Sonra TRT Belgesel'den bir teklif geldi. Sanayi Savaşları diye böyle enteresan usta takımlarının yarıştığı bir programda, biraz da distopik bir programdı o. Orada sunucuydum ama aynı zamanda ustabaşıydım. Yani fırça atan adamdım onlara. Orada çok eğlenceli anlarımız oldu. Yani ne bileyim bir otomobil tarihi kitabı yazdım mesela. Satılması için değil, bir holdingin yılbaşı hediyesi olarak yazıldı o kitap. Yapıyorum, yapmaya çalışıyorum bir şeyler. Klasik otomobil yarışlarına girdim 3 yıl Türkiye'de. Kupalarım var klasik otomobille. O çok özeldir benim için. Gibi yani ne bileyim ben de hikaye çok çenem de düşük. Yani...
Estağfurullah. Sabaha kadar konuşun, dinlerim. Burada mesela ben kendi şeyimden örnek veriyorum. Sizin aslında bence dönüm noktanız şu. Dediğiniz gibi dergicilik çok güzel bir sektör ama niş bir sektör. Meraklısı alabilen bir şey yani para verip alınabilen bir şey. Bir de dediğiniz gibi engellemeler de var.
Tabii.
Yani siz bir dergi yazıyorsanız eliniz kolunuz biraz bağlı oluyor. Özgür olamıyorsunuz yazdığınız konularda vesaire. Çünkü işte sponsor var, şeyler var. Dergiyi ayakta tutmanız için
Bak
bazen taviz vermeniz gerekiyor.
burada ben seni keseyim. İşte bunu yapmadık biz hiç. Yani şöyle bunu yapanlar var. Şu anda YouTube'da da yapanlar çok fazla. Ama bütün otomotiv sektörü beni şöyle bilir. Bu adam kötü bir şey görürse otomobilde söyler. Dergide de yazıyorduk. Ha bak bunu şöyle yazıyorduk. Şunu açıkça söyleyebilirim. Basında yazılı basın, görsel basın vesaire fark etmeksizin kanunlar gereği biraz da ve etik gereği de bazı kelimeleri kullanamazsın.
Markayı kötülemeye
Yani
giriyor. O da suç oluyor zaten.
itibarı zedeleyecek kelimeler kullanamazsın. Tamam mı? Ben hep şununla övünürüm. Yani kendi açımdan. Ben meslek etiğine aykırı bugüne kadar hiçbir şey yapmadım. Ve çok açık söyleyeyim, Türkiye'deki ilk karşılaştırma mesela testleri yapan dergi Otoshow dergisidir. Karşılaştırmalı test demek biri birinci, biri ikinci olacak demektir. Dolayısıyla biz hep puanlı işler yaptık mesela. Ben hep şunu söylüyorum. Ben kanıtlayamayacağım hiçbir şeyi söylemem, yazmam. Ama kanıtlayabileceğim bir şeyi yazmışsam ve firmadan bana bir tehdit gelirse, zamanında geliyordu bu arada, onu da söyleyeyim. Onlarla aynı otomobille, aynı şartlarda teste çıkar ve gösteririm hatayı. Bunu da yaptım.
Argümanla
Yaptım
çalışıyorum
yani.
diyorsunuz,
Çünkü kendimi riske atamam. Bak, o hikayeyi kısaca anlatayım. 2000'li yılların başıydı. Ben yazı işleri müdürüydüm ama testleri de yapıyordum. Ve biz karşılaştırmalı test yapıyoruz. Birinci olan dışındaki bütün firmalar arıyor. Biz niye ikinciyiz, biz niye üçüncüyüz falan diye. Dedim ki bu iş böyle olmayacak. Yani bu arada şunu da baştan söyleyeyim. Test dediğimiz şey, bir ürünün benzerleriyle karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan bir değerlendirmedir. Yani bir otomobili tek başına alıp test ediyoruz, evet, ama ben diğerlerini kullandığım için ve aynı şartlarda kullanıyorum hep. Biri diğerinden daha mı iyi yol tutar, daha mı az yakar, gürültüsü daha mı azdır, daha mı çoktur vesaire midir? Bunları ancak öyle belirlersiniz. Yani bir benchmarkınız olması gerekiyor. Şimdi karşılaştırma test yapacağım o zaman. B segmenti otomobillerin yükseliş dönemi. 10 tane B segmentli küçük hatchback'i bir araya topladım. Körfez pistinde. Ama bu araçları toplarken dedim ki firmaların hepsine, lütfen otomobil bilgisine güvendiğiniz bir çalışanınız piste hazır olsun. Bu ürün müdürü de olabilir, pazarlama müdürü de olabilir, satış sonrası müdürü olabilir, genel müdürü, hiç fark etmez. Ama otomobil bilgisine güvendiğiniz bir çalışanınız getirsin o aracı bana piste. Şunu söyleyeyim, Tofaş ve Renault'dan mühendisler geldi fabrikadan. Hatta Renault'dan gelen sevgili Hakan, kulakları çınlasın, yol testlerinin başındaki arkadaştı o zaman. Ar-Ge'de. Hani bu kadar da önem veriyorlar. Bizim otomobilleri ve bizim puanlama tablosuyla beraber bütün otomobillerin teknik verilerini ve donanımlarını da hazırladım. A3 kağıtları, kocaman kocaman. Dedim ki buyurun, bunlar da sizde bulunsun, inceleyin. Sonra her biriyle, bak, her bir otomobil ve her bir marka temsilcisiyle piste tur attım. Turdan kastım yarış turu değil, slalom var, engel aşma var işin içinde vesaire var, fren var. Sonra dedim ki buyurun, otomobillerin hepsini kullanacaksınız hepiniz. Bütün rakipleri de kullanacaksınız. Ondan sonra da puanlama yapacaksınız. Bütün veriler elinizde. Otomobilleri de kullanıyorsunuz. Benim yaptığım test ölçümleri de ortada. İşte slalom da orada, engel aşma da orada, virajlar burada, fren burada. Buyurun. O işi bitirdik sabahtan akşama. Bir daha hiçbir firma beni arayıp niye ikinci oldum diye sormadı. Bu kadar basit.
Ondan sonra bir daha arabasını gönderen oldu mu size? Mesela
Bak, hala daha
güvenmeyen
yolluyorlar. Hala daha
gönderen.
yolluyorlar.
Ya çünkü bayağı bir emekten bahsediyor. Telemetre verilerini hesaplarsınız. Dediğiniz gibi
Abi,
aynı
abi.
şartlarda, hatta aynı yarış çizgisi dediğimiz yerde sürmeniz gerekiyor.
Evet.
Her şey, bir
Evet.
sürü faktör var.
Ben
Dışarıdan baktığınızda kolay sanır ama değil ya.
hayır, ben onların hepsini kukalarla belirledim ki hepsi aynı çizgiden gidebilsin. Yani kendimi kanıtlamak için onlara, daha doğrusu aslında ben işimi etik yapıyorum, hakikaten kimseyi de kayırmıyorum diyebilmenin tek yolu buydu bana göre. Ve o günden sonra hiçbir firma bana telefon açıp biz niye ikinciyiz, üçüncüyüz diye sormadı.
Tamam.
Çünkü biraz da ters bir tarafım vardır benim. Çünkü ben kendime dürüst olduğumu düşünürüm. Ve dürüstlüğümle ilgili bir şüphe varsa bunu gidermek için çalışırım. Buna rağmen arkamdan laf edilirse ben sinirlenip o kişileri ararım ve yüzlerine konuşurum. Bir gazeteciyi de her zaman karşına almayacaksın. Böyle de bir gerçek var.
Ya kesinlikle, bir de
Onlara haksızlık edeceğim anlamında değil bu. Bak, bunu söyleyeyim. Hiç kimseye haksızlık etmedim bugüne kadar, bilerek isteyerek. Ama yani ben de kendi işimi doğru yapmaya çalışan bir insanım. Emeğime saygı duyuyor, bilgime saygı duyuyor. Neyse ki öyle bir problemim gerçekten yok. Yani otomotiv sektöründe bana olumsuz yaklaşan kimse olduğunu düşünmüyorum. İş etiği açısından söylüyorum bunu.
ya işin
Yani
içinde
net.
çok büyük paralar olduğu için dediğiniz gibi orada
Tabii.
şey yapmak lazım. Diğer türlü şey derler. Yani sen bu markadan fonlandın mı? Niye böyle şey yapıyorsun? Çünkü halihazırda çok var. Yani film sektöründe de
Var.
vardır. Aklınıza gelecek bütün her şeyde böyle şeylerde, kıstaslarda ön plana çekerler ne yazık ki.
Bak ben çok açık konuşuyorum. Çok açık her yerde de söylüyorum bunu. Şimdi dergici şu andaki YouTuber, otomobil YouTuberların büyük çoğunluğu dergicilikten gelmiştir. Doğan Kabak benim muhabirliğimi yaptı. Fahir, sevgili Fahir Talipoğlu Otomotor Sport dergisinde benim tescimdi. Tamam hani Sinan Koç dergicilikten gelmedi ama Volkan Işıklar Aliye Kadın Seminerlerinde benim öğrencim olmuş. Bana kendisi söyledi. Ben hatırlamıyordum onu. Ne bileyim işte Benzin TV, Burak. O da benim rakip dergilerimde çalıştı hep. Şimdi dergicilik bitmeye başlayınca YouTube ortaya çıktı. Ve YouTube'da hücum etti herkes. İşsiz kalanlar oldu, vesaire oldu, şu oldu, bu oldu. Fakat maalesef bugün YouTube'a baktığımda parayla yapılan testleri görüyorum. Parayla test yapmak reklamdır. Ve
Anlayabiliyor
asla
musunuz bu
yapmam.
arada? Parayla yapıldığını nasıl
Çok kolay.
anlarsınız?
Kötü bir tane laf yok içinde.
Anladım.
Çok basit. Aynı otomobilleri kullanıyoruz ya. Aynı test otomobili kullanıyoruz. Ya bak çok komik bir şey söyleyeyim. Lastik hava basıncı bir otomobilin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ve sıfır kilometre otomobiller fabrikadan çıkarken taşınacağı için yüksek hava basıncı basılır lastiklere. Transfer havası yani. Yarış otomobillerinde de yapılır bu. Transfer lastikleri vardır, transfer havaları vardır. Genelde 40 ile 40 yani 45 piyasaya kadar basarlar. Bana mesela test otomobili geliyor. Araba 5-6 bin kilometrede. Benden önce belki o 5 kişi kullanmış, belki 8 kişi kullanmış. Benim yaptığım ilk iş önce lastik havalarını kontrol ederim otomobilin. Ve bugüne kadar neredeyse hiçbir test otomobili doğru lastik basıncıyla gelmedi bana. Yani 45 havayla kullanıp bazı arkadaşlar çok güzel yol tutuyor, acayip konforlu diye anlatıyorlar. Ya hadi oradan ya. Hadi oradan yani. Yapmayın bunu ya. Ya bu kadar da değil. Ama işte böyle. Gerçek bu. Gerçek bu. Neyse bak. Neyse ki test otomobillerine de artık kış lastiği takmaya başladı firmalar. Onu doğru lastik hava basıncıyla yolluyorlar.
Ya
Yani.
sizin gibi sektörde duayen olmuş insanlar tabii bu konularda daha şeydir ama biz cahil kalıyoruz.
Estağfurullah. Estağfurullah.
Şey tarafı mesela çok basit aslında. Sizin ben genelde araba denemelerinizde çok basit bir kıstas var. Araba nasıl? Fiyat performansa uygun. Yani gidip de 1 milyonluk bir arabayı 3 milyonluk araba gibi anlatmanın bir manası yok. Zaten onu alan da biliyor zaten. Farkında onun. Yani
Tabii canım. Tabii. Ya bak bir de bir otomobili değerlendirirken bakman gereken yani aslında nihai kararı verirken söylemen gereken şey bu fiyata bu otomobil doğru mu değil mi? Bu fiyatın karşılığını veriyor mu? Bak bütün hikaye burada aslında. Yani şey konusunda işte yol tutuşu şöyle ya bir kere kötü otomobil yoktur. Tamam mı? Kötü otomobil yoktur. Sadece daha iyisi bir de daha iyileri vardır. Bir kere bunu kabul etmek gerekiyor. Yani şimdi zannediyorlar mı ki mesela örnek olarak veriyorum Dacia. Tamam mı? Yollardaki otomobillerin önemli bir kısmından daha az lüks. Malzeme kalitesi daha kötü vesaire. Ama fiyatı da buna göre. Dacia'yı geliştiren mühendisler daha iyi otomobil yapmayı bilmiyorlar mı sanki? Ama Dacia'nın otomobil satmak istediği kesimin gelir seviyesine uygun o yapman lazım o otomobili. Ya hikaye kadar basit. Bak makine mühendisleri, bütün mühendisler dünyada her üniversitede aynı dersleri görüyorlar kardeşim. Hepsi aynı şeyleri öğreniyorlar. Yani fizik, kimya, şu bu değişmiyor. Sadece hani bir Mercedes mühendisi daha lüks bir otomobil, daha işte premium bir otomobil yapmak için elindeki bütçeyi kullanıyor. Ama o bütçe Dacia mühendisinin elinde yok. Bu kadar basit. Yani buna da bakmıyor kimse.
kesinlikle mesela prototip araçlar vardı. Renault bir prototip çıkarır uzay gemisi gibi ama işin sonuna baktığınızda sokaklarda Megane, Clio'lar dolaşır yani. Yapmak istese
Elbette.
yapar zaten.
Şimdi bak Renault örneğinden gidelim istersen. Renault'un bir kısmetsizliği vardır. Avrupalılar, Fransızlar da söyler bunu. D segmentinde hiçbir zaman başarılı olamadı Renault. Yani D segmenti deyince dinleyicilerin aklını daha iyi yer etmesi için söylüyorum. Volkswagen Passat büyüklüğündeki otomobillerden bahsedelim. Hiçbir zaman başarılı olamadı. Renault 25'ler vardı mesela. İlk konuşan otomobil filan. Uğraştılar. İşte şimdi de var. İşte Latitude'lar şunlar bunlar geldi gitti. Ama Renault D segmenti de başarılı olamıyor. Sebeplerine bakmak lazım. Otomobil yapmayı bilmiyor mu Renault? Yok gayet iyi biliyor. Ama bir de know-how meselesi var bu işin. Şimdi Renault çok uzun yıllar boyunca B ve C segmenti otomobiller üzerinde uzmanlaşmış bir marka. Ve o kesimi otomobil satmış bir marka. D segmenti yaptığı zaman Renault markasıyla bunu da örtüştüremiyor büyük ihtimalle birçok ülkede müşteriler. Yani Mercedes kalitesinde otomobil yapabilir mi? Renault yapar. Avantajları falan hatırlatırım. Velsatisleri hatırlatırım. Ne denemeler yaptılar. Ama abi işte bir de algı var. Ha diğer taraftan hani ben şeyde görüyorum bazı yerlerde sosyal medyada işte bazı markaları aşağılıyorlar. Renault'da kim falan. Ya adamlar Formula 1'i hallaç pamuğu gibi de attı yıllarca motor yapmayı bilmiyor mu Renault? Allah
Yani
aşkına ya.
yeri
Olabilir mi yani?
geldiğinde siz daha iyi bilirsiniz. Mercedes de Renault motoru kullanıyor bazı araçlarında.
Ortak üretimler. O da şey komik tabii. Mesela Mercedes'te işte o malum 1.6 dizel var. DTI'nin aslında. İşte alınmaz falan. Arkadaş o motoru Mercedes için adapte eden mühendis ekibinin başındaki adamla öğlen yemeği yedim ben. Tamam mı? Bundan önceki C serisinin dünya lansmanında. İlk orada kullanıldı bu motor. Dedim ki ya Renault'dan, yani Renault motoru bu bizim bildiğimiz. Dedi ki hayır. Sadece dedi biz bloğu ve üst kapağı aldık onlardan. Onu geliştirmek için para harcamadık. Ama pistonlarından su pompasına, yağ pompasına, hidroliklerine, işte tubaplarına kadar biz her şeyi yeniden tasarladık dedi. Şimdi ne kadar Renault motoru onu bir düşünmek lazım. Şu anda 1.33 litrelik Renault'da, Dacia'da, Mercedes'te kullanılan motor ortak yapılmış. Bir kısmını Mercedes tasarlamıştır, bir kısmını Renault. Kötü motor mu? Değil. Yani bunlar komik geliyor bana açıkçası. Hakikaten komik geliyor. Yani koskoca Mercedes onların gözünde zavallı Renault'un motorunu mu kullanıyor? Değil, öyle bir dünya yok. Mühendislik öyle bir şey değil.
Yani kesinlikle
Ve
zaten
yani
adapte etme vesaire. Mercedes de durduk yere niye marka algısını aşağı çeksin? Orada aşağı
tabii
hiçbir mantığı yok.
ya.
Yani yüzlerce binlerce insan çalışıyor koskoca markada.
Sadece Mercedes'in yaptığı burada ya bir tane küçük acemi dizel yapacağız. Bunun Ar-Ge maliyeti ne? Şu kadar. Ha biz Renault'dan bu bloğu falan alırsak maliyet şuraya düşüyor. Ya alalım bari. Çünkü iyi mal diye almış adam yani. Bu kadar basit.
Peki şeye geleceğim, işin daha eğlenceli konusuna.
Tabii.
Sizin normalde kendinize aldığınız ilk otomobili çok
Otomobili.
merak ediyorum.
Tabii ben yaşlı bir adam sayılırım. 54 yaşındayım.
Benden gençsiniz şey olarak, enerji olarak.
Ya sağ ol, teşekkür ederim. İlk yani babam rahmetli olduğunda Anadolu bana kaldı. 67 model Anadolu. Ama o zaman işte rahmetli annem dedi ki ben bu otomobile binemem. Çünkü 19 yıla yakın bizde kalmış o otomobil. Düşün. Bir de geçmişte bu kadar sık otomobil değiştirilmezdi. Yani otomobiller, şimdi boya takıntısı var ya bizde. Eskiden otomobiller baştan aşağı soyulur, çürükleri düzeltilir, tekrar boyanırdı. O otomobiller daha değerliydi. Çünkü biliyorsun ki çürüğü yok otomobilin. Şimdi her şey değişti. Neyse, bu yüzden de ben Anadolu sattım. O dönemde Renault 12 aldım, 1976 model. Kendimin aldığı ilk otomobil 1976 model Renault 12 TS'dir. İlk param ona yetiyordu. Ve o zamanlar söylediğim yıl 1989 bu arada. Hala işe yarar bir otomobildi. Çok da keyifli bir otomobildi benim için. Anadolu'dan sonra. Ve sonra Renault 9'um oldu. Sonra Tipo'm oldu. 106'm oldu. Sonra Focus'um oldu birinci nesil. Bugüne kadar en zevk aldığım otomobildir bu arada, onu söyleyeyim. Her yerde söylerim bunu. Ne bileyim, sonra işte Nissan şey Renault Clio'm oldu. Nissan Note oldu. Jeep Renegade oldu. Crossland oldu. Tabii bu son 5-6 otomobil eşim için alınanlar. Onu da söyleyeyim. Ama şu anda otomobilim yok.
Çok enteresan.
Yani şöyle söyleyeyim. Normalde benim otomobile ihtiyacım yok. Çünkü her hafta zaten bana bir veya birden fazla test otomobili geliyor. Bu yüzden de gerçek anlamda bir otomobile sık ihtiyacım olmuyor benim kendime ait. Tamam, eşim için kiraladığım bir araç var. Uzun dönem kiralamada bir araç var. Yani evde bir araç var elbette. Ama kendime ait bir aracım yok.
Yani diğer türlü garajda toz tutacak mantık olarak çok
Evet,
da.
tabii. Yani kullanamayacağım. Kullanamadığın otomobilde masraf çıkarım malum. Bir de almayı hayal ettiğim otomobil için param yok.
Hayal ettiğiniz otomobil nedir bu arada?
Ya şöyle, aslında benim hayalimde çok otomobil var da. Şimdi bir kere mutlaka bir 1967 model Anadolu'm olmasını isterdim. Arıyorum ara sıra ama Anadolu maalesef iyi örneklerini bulmak çok zor. Çok iyi örnekleri doğal olarak pahalı. Hani döküldüğü halde bir tane alıp toparlamak çok zor bir iş. Buna ayıracak zamanım da yok şu anda. Dolayısıyla bir Anadolu hayalimdir. Bunu da beni takip edenler bilir ve buldukları zaman bana ilanlarını yolluyorlar. Abi bir tane burada var filan diye sağ olsunlar. Ama modern otomobillere dönersek, ben Mazda MX-5 hayranıyım. Bunu söyleyeyim. Son nesil. Biraz bu şeyden kaynaklanıyor. Caterham'da ilk defa yarıştığım için ben Roadster'leri severim. Ve yanlış bir algı var. İki kişilik üstü açık otomobillere Roadster denir bu arada. Dört kişilikse kabriyodur. O otomobillerin çok hızlı ve güçlü olması gerektiğine dair yanlış bir inanış var. Halbuki Roadster'ler çok güçlü otomobiller değildir geleneksel olarak bakıldığında. Özellikle İngiltere'de çok meşhurdu Roadster'ler. 1930'lardan itibaren başladığınızda 1970'lere kadar. Sonra İtalyanlar da dahil oldu buna. Alfa Spider en güzel örneklerinden biridir. Ve sonra Roadster'ler yok olmaya başladığı bir dönemde Mazda MX-5 diye bir otomobil çıkardı. Ve Roadster'ler hayata döndü. Hemen arkasından SLK ve BMW Z2 geldi. Onun rüzgarıyla bu arada. Şudur Roadster'in mantığı. Hafif küçük, üstü açılabilir. Çok iyi yol tutar. Dolayısıyla dar ve virajlı yollarda keyif veren otomobillerdir. Ben otoyollardan nefret ederim. Yüksek hızdan hiç hoşlanmam. Ve bana hiç zevk vermez. Sosyal medyada çok görüyorum. 320 ile gidiyorum falan. Ya bir tane küçücük çiviye bakar hayatının sonlanması. Yani hakikaten küçücük bir çiviye bir metale bakar. Ama ben dar ve virajlı yollarda otomobil kullanmayı seven bir adamım. Eski rallileri hatırlayanlar bilirler. Meşhur Teke etabı vardır İstanbul'da. Öyle yolları severim ben. Ve öyle yollar için en güzel otomobil bana göre Roadster'dir. Hele böyle bahar aylarında üstünü de aç. Öyle güzel güzel virajları dön. Bana göre en güzelidir ve MX-5 bu işi yapmak için en iyi otomobildir bence.
Ya bir de arabada hız zaten şöyle mantıksız geliyor bana her zaman. Otomobilde biraz da yolda giderken o çevreyi görmeniz lazım, gittiğiniz yolları. Tabii gidip de kafanızı çevirmemeniz lazım güvenlik bakımından ama.
Tabii.
Orada dediğiniz gibi o virajı dönerken aslında o şeyi de yaşıyorsunuz. Gidip de hızlı bir
Abi.
yerden geçtikten sonra zaten o hızdan sonra hiçbir yer görünmüyor. Bir
Şöyle
manası da
söyleyeyim
kalmıyor.
hemen. Normalde insan 160 dereceyle falan görür ya otomobil. Yani bindiğinde hani 160 derecedir insanın görüşü genelde. Saatte 130 km hızla giderken görüş açın 30 dereceye kadar düşüyor. Ama insanlar bunun farkında değil. Dolayısıyla yanlardan gelebilecek bir tehlikeyi görmüyor insanlar. Bir de düşün 200'de falan gitmeyi büyük bir sürücülük, acayip usta şoförlük falan zannediyor maalesef bazı arkadaşlar. Çok büyük bir tehdit altında olduklarının hiçbir zaman farkına varmıyorlar. Kaza yaptıklarında da çok geç oluyor zaten.
Buradan da bir de şeye gideceğim. Aslında sizin Anadolu dediğinizden sonra aklıma gelen yakın arkadaşım da vardır. Çocuk mesela bildim bileli Beetle hastası, Vosvos hastası. Vosvoslar da
Aha.
biraz şeydir yani eğer tam bakmadıysanız yokuş çıkamaz, bir şey olur sıkıntıya girer, tam fren yapamaz, iyi bakılmadığı
Tabii.
sürece. Ama yani o çocukta şey var, yani normal modern bir araba alacak parası var açıkçası. Uğraşıyor ama aklı fikri o eski klasiklerdi. Mesela normalde de Porsche'nin 930 hayranı. İnanılmaz gördüğü yerde eriyor mesela. Bu klasik otomobil şeyi neden insanlarda bu kadar fazla?
Ben hep şöyle açıklamaya çalışıyorum, onu kendim için de öyle açıklıyorum. Eskiden otomobillerin ruhu vardı. Yani her otomobilin, ya iç koltuğuna oturduğunuzda farklı bir otomobil olduğunu anlardınız. Kokusu farklıydı. Kullanım hisleri tamamen farklıydı. Ya gerçekten her bir otomobil farklı bir hikaye anlatırdı sürücüye. Şimdi öyle değil. Şimdi özellikle de elektroniğin bu kadar yoğunlaştığı otomobillerde farklar o kadar azaldı ki. Ya bir kere ben şeyden çok hoşlanmıyorum. Bu kadar çok plastikten çok hoşlanmıyorum. Benim güncel otomobillerdeki testlerime bakarlarsa arkadaşlar, içinde mesela tekstil kaplamalı olan otomobilleri ben daha çok seviyorum. Daha doğal geliyor bana. Eski otomobillerde ahşap kaplama çoktur mesela. Yani gerçek ahşaptır bir de onlar. Onu da atlamayalım. Deri çoktur.
Bir
Yani
yaşam yeri
krom.
gibi hissettiriyor, ev gibi hissettiriyor aslında sizin baktığınız düşüncede.
Ya daha
Şimdikiler
doğal
bayağı,
malzeme.
aynen. Bir uzay
Doğal
gemisine
malzeme.
giriyorsunuz yani şu an modern
Evet
arabalar.
ya. Tabii ki şimdikiler çok daha çabuk hızlanıyor, çok daha çabuk duruyor, çok daha konforlu, sessiz vesaire, güvenli. Hiç itirazım yok bak bunlara. Ama klasik otomobil sınıfına giren otomobillere baktığımız ki hani normalde 25 yaşından daha büyük otomobillerdir. İşte genç klasikler diye bir sektörü vardır. Bunun sonra gerçek klasiklere döner. Ondan sonra daha da eskiler antika olarak geçer. Antikalara bir şey demeyeceğim. Onları kullanmak da çok zordur bu arada. Onu söyleyeyim.
İnanılmaz zor.
Çok zor. Hatta Ford Model T'ler falan var. Birçok insan şey zannediyor büyük ihtimalle. Abi şimdiki otomobiller gibi direksiyon, pedallar, vites. Öyle değil. Onun gaz ayarı vesairesi direksiyon üzerindendir. Mesela. Avans ayarı yaparak gidersin mesela direksiyon üzerinden. Model T gibi. O yılların 1910'lu otomobillerde. Çok zordur kullanması. Bugünkü sürücülerin ben dahil hiçbirimiz kullanamayız tahmin ediyorum yani.
Ya pedal yapısı bile farklı. Normal araba
Evet.
pedalları yukarıdan gelir. Onların genelde aşağıdan çıkar ve ayağınız şey olur yani. Bir türlü ayarlayamazsınız onu.
Bazılarında gaz fren yerleri farklıdır vesaire. Vites değiştirmek için yaptığın işlemler farklıdır. Geri vites başkadır. Mesela ben 1950'li model bir FK minibüs, Ford FK denir onlara bu arada. Minicik minibüslerdi onlar. Mesela geri vitesi sürücü koltuğunun altındadır o. Normal viteste değildir. Gibi. Yani böyle değişik değişik. İşte bunlar çok hoşuma gidiyor. Ve o yıllardaki mühendislerin becerisine hayranım ben. Çok açık söylüyorum. Bazen üniversitelerde de konuşmacı oluyorum. Makine mühendisliklerinde, otomotiv mühendisliklerinde. Ve o zaman da bu cümleyi söylüyorum. Diyorum ki hepiniz çok değerli mühendisler olacaksınız ama geçmişteki mühendisler çok başarılı insanlarmış. Bilgisayar yok. Ya bak yani bilgisayar yok ya, hesap makinesi yok doğru düzgün. Elle yapılıyor her şey. Ve bugünkü gibi bir endüstri yok. Yani malzeme mühendisliği bugünkü gibi değil. Deneye yanıla, deneye yanıla yapıyorsun birçok şeyi. Ama buna rağmen 1920'li yıllardan itibaren özellikle inanılmaz mühendisler var. Aerodinamik mesela. 1928'de yapılmış Trofenwagen diye bir marka var, bir otomobil var. 1998 yılında Volkswagen kendi rüzgar tünelinde test etti bu aracı. Ve aerodinamik katsayısı 0,28 çıktı. Ve 1998 yılında Volkswagen'in hiçbir modeli 0,28'e daha inememişti.
Ya çok güzel bir yere denk geldik bu arada. Geçen gün karşıma çıktı. Tam otomobil hatırlamıyorum. Citroen'in Maserati'si satılmadan önce Citroen grubundayken
SM.
orada bir arabası var. Virajı aydınlatan özel ışıklar o yöne doğru hareket ediyor. Yani
O
inanılmaz bir şey.
paylaşımı gördüm. O Citroen SM modeli. Ama viraj aydınlatan ilk o değil. Ondan önce DS'te de vardı. DS modeli de direksiyona bağlı 15 derece dönen farları vardı. Ama sonra yasakladılar onları. Çünkü virajdan gelen sürücünün gözünü alıyordu.
O da doğru,
Ama
evet.
denenmiş ve yapılmıştı. Başka bir şey söyleyeyim. 1959 model Cadillac Eldorado'da otomatik uzun kısa far var. Yani var. Hani yok değil. Ya o yıllardaki mühendislerin çabası kesinlikle takdir edilmeli. O yüzden klasik otomobilleri çok seviyorum. Her birinde başka bir özellik öne çıkıyor. Başka bir çözümle karşılaşıyorsun. Seviyorum ben onları. Ve bu arada sağ olsunlar, Klasik Otomobil Kulübü'ndeki çok değerli dostlarım bana her yarışta farklı otomobil veriyordu. Ve ben dedim ki ya ben olsam başkasına vermem bu otomobili. Hani Allah korusun bir kaza yapsam ben bunu ödeyemem zaten. Onu geç. Acırım ya, içim acır. Yani içim acır yani. Ama bayağı iyi otomobiller kullandım bu arada o yarışlarda. Yani sayabilirim bazılarını. Bazıları çok meşhur otomobillerdir çünkü. Mesela 1955 Ford Thunderbird kullandım. 1965 Mustang Fastback kullandım. İlk Fastback'tir. Hayranımdır otomobilin tasarımını bu arada. Çok güzel bir tasarımdır. 1954 model Ford Fairlane kullandım. Convertible. Sonra 1967 model Volvo Amazon kullandım. Çok önemli bir modeldir Volvo tarihinde. Çok iyi bir yarış otomobiliydi bu arada. Akropol rallisinde kaza yapıp birkaç seyircinin ölümüne sebep olunca Volvo yarışlardan çekildi. Ama o otomobil çok iyi bir otomobildi. Onun dışında 1967 model ilk Alfa Spider'ı kullandım. Bak 1967 model otomobil. Atmosferik 1,3 litre motor ve 100 beygir. Bak, inanılmaz rakamlar bunlar. Çok başarılı rakamlar. 1967 model Mercury Cougar kullandım. Bunlar hani ya her biri aklımda söylerken anlatırken bunları sürüş hisleri aklıma geliyor. Yani Benim de hani derler ya şansım mı lanetim mi diye. Benim problemim veya işte şansım bu. Kullandığım her otomobille ilgili hisler bende kalıyor. Yani hatırlıyorum. Şu anda bir gözümü kapatsam o otomobili kullandığım anda hissettiklerimi hatırlıyorum. Ve böyle bir tane klasik otomobil olsun istiyorum ya.
İnşallah olur. Şey hissi sizde
Umarım.
oluyor mu mesela bu kadar çok arabaya bindikten sonra? Yani normal standart bir insanların kullandığı arabaya binince yani nefret ediyor musunuz o arabayı kullanmaktan?
Yok. Yok, hayır, hiç bende öyle bir his gerçekten oluşmuyor. Her otomobili olduğu gibi kabul ediyorum.
Şeyi
Yani
soracağım bir de.
tabii.
Mesela bu kadar anlattınız. Sonuçta burada bir araba olayı değil de bir histen, bir tutkudan bahsediyoruz. Bu tutkuları size yansıtan mesela böyle bir filmler, diziler diye önerebileceğiniz şeyler var mı?
Yani tabii şimdi çok var da mesela bizim hani ortaokul çağımıza denk geldi malum kit hani ve bugün öyle otomobiller var aslına bakarsan. Şimdi kit bizim hayatımızda çok önemli bir rol oynadı. Otomobil konuşuyor kendi gibi. Otonom bir otomobildi aslına bakarsan o. Yani bir transem sürücüsüyle konuşuyor, kendi kendine gidiyor vesaire yapıyor. Ve o gün bugün o tip otomobillerle karşı karşıyayız ama tabii o kadar çok film var ki otomobillerin başrolde oynadığı ve daha gerçekçi olduğu da bu arada. Yani son dönemde mesela o Transporter serisi var ya yani şimdi Hollywood falan işi çok abarttı. Yani mesela James Bond'da da bugünlere yaklaştıkça otomobille yapılan hareketler tamamen gerçek dışı hale geldi. Ya da Fast and Furious. Kusura bakmasınlar da yani yok öyle bir dünya. Hani
Yani
binadan binaya da
helikopterden bir araba atılmaz yani.
ya atılır. Şöyle ya İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz jipler savaş meydanlarına kasalar içinde indirilirdi ve iki tane asker onu yarım saatte toplar ve maşına basar giderdi. Ama bu öyle değil yani. Öyle bir dünya yok. Bir hani show business diyorlar ya Hollywood işi biraz fazla o tarafa getirdi.
Ya
Ama
Hollywood'un
Steve McQueen'in oynadığı bazı filmler vardır. Otomobil kovalamacalı. Steve McQueen bu arada gerçek yarışçıdır. Hani Hollywood starı gerçekten Le Mans'da bile yarışmış bir adamdır bu arada. Ve o kovalamaca sahnelerinde kullandığı Mustang'ler falan hani gerçektir onlar. Öyle filmleri daha çok seviyorum açık söyleyeyim.
Ya o aslında benim en çok beğendiğim çok güzel denk geldi. Le Mans'dan bir enstantane olacak. Ford vs Ferrari filmi. Ya inanılmaz bir film.
Muhteşemdir. Muhteşemdir. Kesinlikle
Orada
seyredilmeli.
işine mühendislik tarafını hem de mücadele tarafını inanılmaz şey yapıyor. Bir de şey mesela konuştuğumuz kelime de orada geçti. Ford hiçbir know-how olmadan 2-3 senede Ferrari'yi yenebilecek seviyeye nasıl gelebilir gibi geldi gibi çok iyi kurgulanmış bir hikaye. İşte orada dramalar da var oradaki sürücünün vesaire. Benim tüylerimi diken diken eden bir filmdi açıkçası. Motorsporlarını da çok sevdiğim için.
Ve gerçek hayata çok yakın çekilmiş bir film o.
Evet.
Yani orada yaşanan dramalarda aslında çoğunlukla gerçek. Tabii ben oradaki en çok sevdiğim sahne hani Ford'u yanına oturtup gazladığı sahne var ya. Adamın ağlayacağı sahne. Büyük ihtimalle orası biraz egzajer edilmiştir ama çok eğlenceli bir sahne.
Kesinlikle.
Formula 1 ile ilgili filmler de var bu arada. Son dönemde
Rush vardı galiba.
Evet, yani o filmler de çok başarılı filmler. Tabii belgeselde ben daha çok belgesel seyretmeye çalışıyorum. Otomobille ilgili belgesel çok fazla yok maalesef. Tamam bu tamirat, tadilat benzerleri var. Onları da seyrediyorum tabii ister istemez ama iyi bir klasik programı yakalarsam da kaçırmıyorum. Ama onlar çok yok.
Evet, ne
Yani
yazık ki.
otomobil tarihini seviyorum çünkü ben. Hala araştırmaya devam ediyorum. Hala okumaya devam ediyorum. Mümkün olduğunca müzelere gitmeye çalışıyorum. Yurt dışındaki müzelere de eğer bir seyahat olursa o şehre ve o şehirde bir otomobil müzesi varsa mutlaka gitmeye çalışıyorum. Çok şey öğreniyorsun yani. İnanılmaz şeyler öğreniyorsun yani.
Yurt dışına gidemeyen insanlar için Türkiye'de öyle bir müze var mı? Mesela eskiden şey vardı.
Var.
Koç Müzesi'nde bazı klasikler vardı diye hatırlıyorum ben.
Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. İzmir bölgesinde Torbalı'da Key Müzesi var. Key. Çok başarılı bir müze. Mutlaka gidilmesi gereken bir müzedir. Koç Müzesi kesinlikle görülmesi gereken bir müze. İstanbul'da Ferahevler'de bir otomobil müzesi daha var. klasik otomobil müzesi olarak geçiyor. Çok iyi otomobiller var orada. Yani mesela bunları hemen söyleyeyim. Bir kalemde bunlar var. Yani gerçek anlamda müze olarak oluşturulmuş. Çünkü hani bir kapalı mekan bulayım, arabaları oraya koyayım. Aha işte müze öyle bir şey değil. O içerideki hava ve toz miktarı, nem miktarı filan bunların da göze alındığı, hesaplandığı, dikkat edildiği ve her otomobil müzelik değildir. Bunu da kabul etmek lazım. Yani orada çok farklı değerlendirme süreçleri var. Ama Türkiye'de gizli saklı müzeler de var bu arada. Hani gidip göremediğimiz bazı özel müzeler de var. Keşke görebilsek yani.
O da aslında şey, müzeden kastımız bireysel insanların koleksiyonlarından
Evet.
bahsediyoruz. Evet.
Evet. Evet. Yani Türkiye'de çok özel otomobiller var bu arada. Gerçekten çok güzel otomobiller var. Sahipleri de göstermek istemiyor. Yani o da ayrı bir sorumluluk, ayrı bir dert bu arada. Onu da söyleyeyim. Türkiye'deki en büyük koleksiyonlardan bir tanesi abimiz diyelim bizim. Onun öyle bir iki tane de müzesi vardı gerçekten de. Yüz küsur otomobil vardı. Bu otomobillerin büyük büyük çoğunluğu çok çok özel otomobillerdi. Ama o da işte İzmir tarafına taşındı filan. Hani yapacak bir şey yok. Bunlarla uğraşması zor. Çünkü yatan otomobil belli bir süre sonra elden geçirilmek zorunda. Yani bu otomobiller çünkü yatıyor. Çoğunlukla çalışmıyor. Hani arada motorunu çalıştırırsın filan ama bir dönmesi, bir yola çıkması lazım. Ama şimdi 1915 model bir otomobil de her yerde yola çıkaramazsın. Büyük risk yani.
Evet,
Gerçekten büyük
kesinlikle.
risk. Yani ve toplaması da zor ve kulaklarınızın Cengiz Arsay'dan bahsediyorum. Mesela Anıtkabir'deki Atatürk'ün otomobillerini yaklaşık 3-4 senelik bir süreçte orijinaline uygun olarak restore etti ve oraya iade etti. Ama gel bir de ona sor o restorasyonu. Çünkü orijinal parça bulman lazım. Ya da orijinali üretmen lazım filan. Bunlar kolay işler değil.
Yani çok kıymetli. Otomobil koleksiyonerliği inanılmaz bir... Avrupa'da da daha fazladır diye düşünüyorum. Zaten Avrupa'da formül
Çok.
araçları falan insanlar alıp evlerinin
Evet.
tavanına falan asıyorlar. Yani çok inanılmaz
Ya ben tavana asmam büyük ihtimalle param olup alsam da,
seviyelerdi.
ama klasik otomobil bu arada aynı zamanda bir ticari emtia. Fiyatları hiçbir zaman geriye gelmiyor. Yani bir yatırım anlamı aynı
Tablo gibi
zamanda, onu da
aslında
söyleyelim.
baktığınızda bir.
Tabii ki, ve ne kadar azsa o kadar çok değerleniyor. Doğal olarak. Yani mesela Ferrari 250 GTO kim bilir kaç milyon dolarlara geldi şimdi satılmaya kalksa. Yani öyle çok çok özel otomobiller var dünyada.
Bölüm boyunca hep geçmiş otomobillerden bahsettik. Şimdi de aslında şeyden bahsetmek istiyorum. Geleceğin otomobilleri, elektrikli, otonom araçlar vesaire. Son 1-2 senedir de inanılmaz pik yaptı bu arada. İşte Tesla'nın Türkiye'ye gelmesiyle her yerde Tesla görmeye başladım. İşte yerli otomobil Togg çıktı. Onun haricinde hibritlerden tamamen elektriğe geçen araçlar oldu. Gelecekteki otomobiller, bir de tasarımları da bana biraz ucube geliyor ama ya herhalde o öyle göstermek istedikleri için bilerek ucubi araçlar yapıyorlar. Bilmiyorum neden yaptıklarını. Sizden bunun yorumunu duymak istiyorum açıkçası.
Şimdi tabii bunu o otomobil markalarının yönetim kurullarına sormak lazım. Çünkü o kararı onlar veriyor. Yani bir kere bunu söyleyelim baştan. Ve bir otomobilin tasarlanma aşaması piyasaya çıkmadan, yollara çıkmadan en az 3 yıl önce başlıyor. En az. Eskiden bu daha da uzundu. Şimdi tabii elektronik, yani bilgisayar sistemlerinin, bilgisayar programlarının gelişmesiyle çok hızlandı iş. Tasarımcıya şu söyleniyor. Deniyor ki biz şu speklerde hani şöyle bir otomobil yapacağız. 3 yıl 4 yıl sonra piyasaya çıkacak. İşte elektrikli olacak mesela. Şöyle olacak, böyle olacak bilmem ne. Baş tasarımcının kontrolünde tasarım grupları oluşturuluyor. Ve her birine bu brief veriliyor. Böyle İngilizce kelimeler kullanmaktan da hoşlanmıyorum ama kusura bakmasınlar. Hani bazen ağzıma geliyor. Hani brief'ten kastım böyle bir not veriliyor. Bu notlara aktarılıyor. O gruplar kendi içlerinde otomobil tasarlıyorlar. Bunlar baş tasarımcının önüne geliyor, onun kontrolünde dediğim gibi. Sonra bunlar yavaş yavaş eksiltiliyor, 2-3 taneye düşürülüyor. Sonra bunların küçük ölçekte gerçek halleri yapılıyor. Masanın üzerine konuyor, yönetim kuruluna gösteriliyor. Tabi bu arada bunların üretim maliyetleri vesaire de konuşuluyor. Orada ticarileştirme, endüstrileştirme aşamasında da çalışan mühendisler var. En son işte belki ikiye düşürülüyor ve yönetim kurulu bir tanesini seçiyor. Ondan sonra da o üretime hazır hale getiriliyor vesaire. Şimdi tabii malum birçok filmde de görürüz ya, gelecekle ilgili filmlerde de böyle ilginç ilginç tasarımlar olur. Biraz fütüristik yaklaşmaya çalışan markalar var. Hani şunu söylemeye çalışıyor tasarımla belki de. Ya ben öyle ileri bir markayım ki tasarımda ve teknolojide. Ben geleceği bugünden getirdim size. Ha, müşteri bunu yer yemez, onu bilemem. Yani öyle bir gerçeklik var. Bir de tabii müşterilerin ülkeleri ve yaşları da tasarım tercihinde çok etkili. Yani benim yaşımdaki bir adam böyle çok fütüristik bir otomobil satın alır mı? Zor. Açıkçası zor yani. Ama 25 yaşındaki birisi alır mı? Evet, alabilir. Bu biraz da kumar. Açık söylemek gerekirse. Bir de ülkelerin kültürleri söz konusu burada. Ona da bakmak lazım.
Şey çok enteresan. Ben dikkat ediyorum. İşte bu Asya pazarındaki otomobillerin elektrikleri biraz daha böyle yakışıklı tabir ettiğim arabalar, ama işte Fransa ekolü vesaire baktığımda daha böyle fütüristik. Ya onların tarihi daha geçmiş aslında baktığımızda. Tam tersi olması gerekirken, evet. Mesela Asya arabalarının çok absürt olması gerekirken Avrupa araçları çok absürt olmaya başladı. O bana garip geliyor.
Ama mesela burada Japonları da göz önüne alırsak orada da absürt olur. Özellikle Toyota'da ilk Prius'u hatırlatayım sana. Hala şimdiki Prius da öyle. Hatta Mirai biliyorsun, fuel cell yani hidrojen elektrikli otomobilleri çok da böyle bugüne aitmiş gibi görünmüyor. Denemeler bunlar. Yani diğer taraftan Hyundai'ye bak. Ioniq 6 bugünün otomobili gibi durmuyor. Ama ona evet, bugünün otomobili. Deneme bunlar aslında bakarsan. Diğer taraftan hani Renault'a bakalım mesela. Megane E-Tech elektrikli. Çok da uzak değil günümüzden. Mesela yani hani veya yeni tanıtılan Scenic. Ama arada tabii böyle ilginç otomobiller de geliyor. Bazen de İşte Renault 5'in yenisini görmüşsündür muhakkak, elektrikli olarak.
Evet,
mesela ben onu, ben retro otomobilleri severim. İyi bir retroya hiçbir zaman hayır demem. Ve o otomobil iyi bir retro bence. Ha, tutar tutmaz başka bir şey.
Benimki biraz ama da şey, algıda seçicilik olabilir. Yani aslında bir nevi Avrupa araçlarının da fütüristik olması kendince tutarlı. Bunlar öncü markalar sonuç olarak. İşte önceden yaptığı araçlar ileriye şey yaptı ve ona göre, pazarda ona göre şekillendiriyorlar açıkçası.
İşte nabız yoklama aslında bakarsan biraz da bu. Baktığında yani çünkü bu otomobillerle birlikte elektrikli çağa geçiyoruz. Evet, ben biraz da ondan bahsedeyim hatta. Bazen beni elektrikli otomobil düşmanı olarak da yaftalıyorlar da ilginçtir. Ben şöyle bakarım olaya. Tabii mesleğim geride öyle. Ben daha bir adım geriye çekilip bakmaya çalışıyorum. Sektöre, otomobillere, pazara vesaireye, trendlere. Ama bazı arkadaşlar satın aldıkları otomobili sanki kendi evlerinin garajında yapmış gibi davranıyor. Tamam mı? Ya değil, adamın biri yaptı bir marka. Sen de bunu satın aldın. Bunun eksi yönleri olabilir. Bunu da kabullenmek lazım.
O biraz şey yani psikolojisi değil mi? Ben kazık yemedim. Biliyordum böyle.
Evet. Aynen öyle. Aslına bakarsan öyle. Bizde bir de şey vardır biliyorsun. Komşu endeksi vardır. Komşu almışsa, o iyi diyorsa sen de alırsın. Ve asla laf söyletmezsin aldığın otomobile. Böyle bir durum da var. Mesela elektrikli otomobillerle ilgili ben şunu söylüyorum bir iki yıldır. Yeni bir teknoloji değil elektrikli otomobil. Yeni gelişen bir teknoloji ama. Şunu söyleyeyim. Benzinli otomobillerden önce elektrikli otomobiller dünyada satılıyordu. İlk benzin motorlu otomobil 1886 Carl Benz'in yaptığı patent motor Wagen'dir. 1886. Ama daha önce birçok elektrikli otomobil markası vardı dünyada ve satılıyordu bunlar. Hatta bir rakam vereyim. 1900 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde satılmış otomobillerin %40'ı benzinli, çok özür dilerim, %40'ı buharlı, %40'ı elektrikli, %20'si benzinliydi. Ha? Yani elektrikli otomobil yeni bir teknoloji değil ama yeni gelişen bir teknoloji. Şimdi her teknolojinin kendi içerisinde olumlu tarafları var, olumsuz tarafları var. Ben şunu söylüyorum hep. Elektrikli otomobil kullanırken emisyon var mı? Hayır, yok. Güzel. Hiç itirazım yok. Şarj ettiğin elektrik de eğer çevreci enerji ise çok daha süper. Nefis. Hani rüzgar, elektrik, işte güneş enerjisi falansa. Muhteşem. Ama o elektrikli otomobilin bataryasında kullanılan lityum madenlerindeki kirliliği ne yapacağız? Şimdi bir kere bunu bir kenara koyacağım. Bir de dünyada dört tekerlekli ve üstünde, yanlış hatırlamıyorsam, 1 milyarın biraz üzerinde araç var. Ve dünyadaki bu araçları elektrikliye çevirecek kadar lityum yok dünyada, bilinen maalesef. Peki ne yapacağız? lityum yerine bir şey koymamız lazım. Değil mi? Yani şimdi bunları söylüyorsun. Bir de şunu söylüyorum. Batarya teknolojisi çok hızlı gelişiyor. Süper, çok güzel. 2 yıl önceki otomobillere bakalım. Çoğunluğu 400 kilometrenin altında menzillere sahipti.
Evet, 250-300 arasında
Tamam.
çıkıyordu.
Şimdi gelenlerin büyük çoğunluğu 400 ile 500 kilometre arası. Belli ki 1-2 yıl içerisinde piyasaya çıkacak otomobillerin büyük çoğunluğu da 500 ile 600 kilometre, belki 700 kilometre menzil sunacak. Peki, ben geçen sene bir otomobil aldım diyelim ki elektrikli ve B segment olsun. 350 kilometre menzili vardı. Aynı otomobilin, bak aynı gövdede, bu yıl satın alı 400 kilometre menzile sahip. Seneye 500 kilometre olacak. Peki ben Türkiye'de yaşayan bir insan olarak bu kadar yüksek bir değer kaybına, çünkü benim otomobilim 2 yıl sonra beklediğim kadar ikinci el değerine sahip olmayacak. Ne yapacağım? Para kaybedeceğim. Bak, bir kere basit bu. Tamam mı? Dolayısıyla ben şunu öneriyorum insanlara. Elektrikli otomobili ikinci otomobil olarak alıyorsanız alın kardeşim. Yani
Zaten çoğunlukta şey algısı var bu arada. Öncelikle bir 10 yıl böyle bir elektrikli piyasası bir şey olsun. Baktık ne oluyor, ona göre bir harekete geçelim algısı var doğal olarak. Bence de doğru aslında.
ya ama şöyle de bir gerçek var. Çoğu insan elektrikli otomobille yaşamayı bilmeden elektrikli otomobil satın alıyor. Eğer bir elektrikli otomobille yaşayacaksan kuralları elektrikli otomobil koyar. Tamam mı? Çünkü şimdi açıklıyorlar. 400 kilometre menzil. Elbette 400 kilometre menzile ulaşabiliyor bu otomobil ama ideal şartlarda. Yani hava sıcaklığı 20 santigratla 30 santigrat derece arasında olacak. İşte o WLTP dediğimiz test koşullarına yakın koşullarda kullanırsan 400 gidersin. Tamam. Ben şeyle hiç girmiyorum. Hani batarya ömrü falan filan. Oralara hiç girmiyorum bile. Dolayısıyla hele kışın, ki ben 1,5 yıl bir Renault Zoe kullandım. Hani elektrikli otomobille yaşamayı bilmeyen bir insan da değilim. Bahar aylarında, hatta yazın bile ben 395 kilometre WLTP verisi vardı otomobilin. Ben 395'e 400'ü tutturuyordum. Hava şartları düzgünken. Ama kışın 330 kilometreyi geçemedim. Bu ne demek? Bir de çok kilometre yapıyorsanız gün içerisinde. Şarj istasyonuna ihtiyacınız var. Bir apartmanda oturuyorsanız şarj etme şansınız maalesef olmuyor. Dolayısıyla planlı programlı olmak zorundasın elektrikli otomobille yaşarken. Şehirler arası yolları hiç söylemiyorum bile. Yani tamam, şu anda çok yatırım var şarj istasyonu anlamında. Bak, çok yakın zamanda 9 günlük tatil olacak. Ben bunu her yerde söylüyorum. O yüzden de beni düşmanlaştırıyorlar biraz ya. Diyorum ki bakın, aynı saat dilimi içerisinde, bir saatlik dilim içerisinde İstanbul'dan 1.000 tane elektrikli otomobil İzmir yönüne yola çıkarsa kaç tanesi varır? Bunun cevabı yok.
Bunun senaryosunu bir tanıdım yaşadı bu arada. Yaklaşık normal bir arabayla 6-7 saatte gidilen bir yolu Volvo'nun bir elektrikli aracıyla gitti ve işte o yolda şarjı bitti. Sonra şarj için sıra bekledi. Şarj olması da uzun
Tamam.
sürüyor zaten. Çünkü bazı şarj istasyonları hızlı şarjlar, bazıları normal şarj devam
Evet.
ediyor. 6-7 saatlik yolu 9,5 saatte gittikten sonra arabayı
Evet,
sattı.
evet. O yüzden diyorum, elektrikli otomobil kuralları koyar. Onun kurallarına uymak zorundasın. Ve bu yüzden de çok düzenli olmak zorundasın. Planlı olmak zorundasın. Kolay değil elektrikli otomobille yaşamak. Ama diğer taraftan çok keyifli kullanması. Ama şunu da altını çiziyorum. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bir Tesla kazası oldu. Bunu ben şeyden de paylaştım. Twitter'dan falan da paylaştım, X'ten. Garip garip yorumlar da geliyor. Fırsatını buldunuz, geçirin falan. Ya değil, fırsat değil. Ben diyorum ki elektrikli otomobil çağında otomobil firmalarına da hep bu çağrıyı yapıyorum. Niye güç savaşına girdiniz? Niye 0-100 hızlanma savaşına giriyorsunuz elektrikli otomobillerde? Bugüne kadar 0-100 hızlanması 9-10 saniye olan bir otomobil kullanmış bir sürücüye sen gidip 3-4 saniyede saatte 100 km hıza ulaşan otomobil veriyorsun. O sürücü o otomobili kontrol edemez. Yani edemiyorlar zaten. İlk anda çok keyifli geliyor. Bir yapıştırıyorsun pedala, din Formula 1 otomobili gibi hızlanıyor. Ama hızlandığı gibi durmuyor. Çünkü sen frene basmakta gecikiyorsun. Sessiz olduğu için de bazı şeylerin farkına çok geç varıyorsun. O kazada da belli ki çok hızlıymış. Ağaç devirmiş yani. Sonra yanmaya başladı otomobil. Çocuk da maalesef hastanede hayatını kaybetmiş. Yanarak değil ama kaza şiddetiyle. Batarya yangını hikayesi var mesela. Tamam, zırt pırt yanmıyor elbette. Kesinlikle. Çok sağlam kutular içerisinde bataryalar falan ama işte yandığı zaman da sönmüyor. Kimyasal bir yangın bu. Yani yüksek gerilim üstünde oturuyorsun. Çok tehlikeli işler bunlar. Kolay değil. Dikkat etmek gerekiyor. Ama biliyorsun Türkiye'de elektrikli otomobil Taycanlarla çok popüler oldu aslında. Çok ucuza geldi çünkü çok düşük vergiyle geliyor elektrikli otomobiller. Benzinlerle kıyasladığınız zaman. Ve çok ucuza bir anda ortalık galericilerin getirdiği, grey marketin getirdiği Taycanlarla doldu. Ama ben mesela otoyolda karşılaşıyorum. Sık sık otoyoldan gidip geliyorum bazı yerlere. İzmir'e gidiyorum mesela. Bir bakıyorsun Taycanlar, Teslalar sağ şeritte 90'la gidiyor. Şarjı az kalmış çünkü. Yani performans otomobili diye aldığı otomobille hızlı gidemez. Gidemiyor. Çünkü 400 kilometre, 500 kilometre, 600 kilometre WLTP karma tüketim açıklanıyor ama şehirler arası yolda onun yarısı kadar gidersen onu başına koy.
Vallahi
Yani.
bakalım. Bir de şeyi soracaktım. Hep şehir efsanesi mi gerçek mi bilmiyorum. Genelde bu elektrik aksanlı otomobillerde yedek parça arızası çok olmadığı söyleniyor. O tarafta doğru mu yoksa?
Doğru. Çünkü çalışan doğru düzgün bir parça yok ki, motordaki gibi yüzlerce parça yok içinde. Elektrik motoru basit bir motordur yapısal olarak bakıldığında ve 150 yıldır falan zaten üretiliyor elektrik motorları. Ya çamaşır makinamızda da var bizim. Elektrik bisikletimizde de var. Mantık olarak aynı. Çalışan parça az. Ama başka bir problem var. O da şu. O kadar yüksek güç, o kadar anlık geliyor ki. Malum elektrik motorları maksimum gücünü sıfır devirde bile üretiyor. Hani başlangıçtan itibaren üretiyor. Ve lastik ve ön takım veya arka takım üzerine, süspansiyon üzerine o kadar büyük bir güç bir anda biniyor ki. Mesela lastik tüketimi özellikle güçlü versiyonlarda çok hızlı. Çok çabuk lastikler bitiyor biraz da dikkatsiz kullanılırsa. Yani sürekli böyle yapıştırıp yapıştırıp gidilirse. Süspansiyon çabuk yoruluyor mesela. Çünkü ağır otomobiller aynı zamanda.
Zaten
Bunları da atlamamak gerekiyor.
fren tepkimesi de yeterli olmuyor öyle bir güce karşı. O
Ya
da
şöyle, hayır, orada şunu netleştirelim. Frende ilk pedala bastığın zaman normal basıyorsan, hafif basıyorsan zaten elektrikli motor rejenerasyona geçip aslında balataları kullanmadan yavaşlamaya başlıyor otomobil.
doğru, güç
Elektrikli
kesiyor
otomobillerin
direkt.
balataları, evet, tersine dönüyor. Dirençle elektrik ürettiği için o dirençle otomobili de yavaşlatıyor. Dolayısıyla balataları daha uzun sürebiliyor aslında elektrikli otomobillerin. Benim söylemeye çalıştığım şey şu. Şimdi normal bir otomobilde 130 veya 150 beygirlik benzinli bir otomobilde güç açıklanır ya. İşte 130 beygir gününde. Peki 130 beygire nerede geliyor? 6000 devirde. Yani 6000 devre çıkıncaya kadar o beygir yok ayağınızın altında. Ve sürücü buna alışık. Ve buna göre de frene basıyor önündeki engele göre. Hani hızlanma aşamasında önüne bir şey atladığında buna göre fren yapıyor vesaire. Viraja yaklaşırken ona göre önceden ayağını gazdan çekiyor. Ama elektrikli otomobil o kadar çabuk hızlanıyor ki ayağını gazdan ya da güç pedalından çekip frene gidinceye kadar saniyede aldığı metre çok daha fazla. O yüzden de geç kalıyorlar frene basmakta.
Ya oradaki
Hikaye
aslında
bu.
tamamen olay biraz kas hafızasıyla alakalı bir şey. Rally pilotu gibi
Hem
hızlı
o
olmanız
tabii.
lazım.
Elbette ama buna alışık değiller ve herkes bunu beceremez, kusura bakmasınlar. Yani herkes eşit şoför değildir. Herkesin yetenekleri aynı değil, tecrübesi aynı değil. Değil yani. Şimdi yanlış anlamasın kimse ama benimle aynı otomobile normal bir sürücü bindiğinde herhangi bir virajlı yolda ya da herhangi bir pistte beni yakalaması mümkün değil. Aynı
Yani
otomobille.
evet.
Çünkü benim tecrübem farklı. Yani bu yanlış anlamasın kimse, aşağılamak anlamında değil. O da başka bir şeyi benden iyi yapıyordur muhakkak. Ama yıllar boyunca 130-140 beygir otomobil kullanmış, benzinli dizel fark etmez. Birisinin 300 beygirler, 500 beygirler elektrikli olmak kaydıyla bindiği zaman aslında yeniden eğitim alınması gerekiyor bana göre. Ve ben hep şunu söyledim. Kışın elektrikli otomobil kazaları artacak. Kaygan zeminde tutamayacaklar altlarındaki otomobilleri. Herkes şey diyor, ESP var. ESP'nin çalışması için lastiği yere tutulması lazım arkadaşım. Lastik yere tutunmuyorsa ESP değil MSP olsa fark etmez. İşe yaramaz. ESP'nin yaptığı da bir ya da birkaç lastiğe fren yapmak sonuçta. Hikaye bu. Fren gücünü yere aktarmak için lastiğin yere tutunuyor olması lazım. Kayıyorsan tutunmuyorsun demektir. Bu kadar basit aslında.
Yani araç istediğiniz kadar iyi olsun. Sonuç olarak o asfalt, o lastiğe değiyor yani. Orada da
Tutunması
ayrı
gerekiyor
bir...
bak. Tabii tutunmayla kayma farklı şeyler. Lastik yere sürtünüyor ikisinde de ama birinde gücü, kuvveti yere aktarmıyor fren gücünü. Ya da tutunmayı sağlayamıyor. Kayıp gidiyor. Çok farklı şeyler. Bir de elektrikli otomobiller aynı boyuttaki benzin ya da dizel otomobillerden daha ağır. İşte bak fizik kanunları yönetir otomobili. Fizik kanunlarını aşamaz. Ağır otomobil daha zor viraj döner, daha zor hızlanır, daha zor durur. Bu kadar basittir. Elektrikli otomobiller daha ağır olduğu için, tamam ağırlık merkezi daha aşağıda, batarya aşağıda olduğu için ama yine de merkez kaç kuvveti neden aslında merkezcilik kuvvettir onun adı. Onunla daha çok başa çıkması gerekiyor virajlarda mesela. Lastiklere ve süspansiyona daha fazla iş düşüyor mesela. Durdurmak için daha güçlü frenler lazım mesela. Ama hep şu örneği veriyorum. Şehirler arası yolda saatte 90 km hız sınırı ne zaman kondu? Biliyor musunuz bunu? 60'lardan beri var bu hız sınırı. Peki 60'lardan beri niye değişmedi bu hız sınırı hiç? Otomobiller bu kadar geliştiği halde.
Fizik kanunları değişmiyor.
Bir, fizik kanunları değişmiyor. İki, insanların yetenekleri değişmiyor. Bizim fiziksel sınırlarımız var. Anlatabildim mi? Yani o yüzden hala da tek gidiş tek geliş devlet karayollarında Avrupa'da da keza saatte 90 km hız sınırı var. Çünkü insan unsuru değişmiyor kardeşim. Bu kadar basit. Örnek vereyim. Ben fren testlerinde fren pedalının üzerine kaç kilogram kuvvetle bastığımı ölçen sensör koyuyordum bir dönem. Ben fren pedalına 200 kilogramla basıyorum. 200 kilogramla. Ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki normal sürücüler panik fren anında 50 kilogramla basıyorlar. Ben de onlardan daha çabuk duruyorum 200 kilogramla bastığım için. Ve onlardan daha hızlı reaksiyon gösterdiğim için. Yani yapacak bir şey yok.
Evet. Harika bir cevap oldu. Bir de son olarak bölüm bayağı uzun olmuş. Nasıl bu kadar uzadı
Evet.
bilmiyorum. Sabaha kadar konuşurdum. En son olarak sizden şey bekleyeceğim. Bu soruyu da duymaktan sıkılmışsınızdır bu arada ama.
Evet, estağfurullah.
Size göre otomobil seçimi ve bakımı konusunda birkaç söylemeniz gereken şeyler var mı insanları, dinleyenleri? Çünkü insanlar genel olarak herkesin bir ihtiyaç beklentisi farklı. Ona göre de doğru araç seçmek gerekiyor ve doğru sürmek gerekiyor.
Kesinlikle. Şimdi bir, ihtiyaca uygun araç seçmek gerekiyor. Yani İstanbul içerisinde iki kişilik bir ailenin gidip bir sedan almasının mantığı olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Yani ihtiyaca uygun otomobil almak lazım, bu bir. İkincisi, bir otomobili ne kadar yumuşak kullanırsan o otomobil o kadar az dert çıkartır. Bir otomobili ne kadar sert kullanırsan onun cevabı o kadar sert olur. Hem sürüş anında hem de servis sırasında. Bir kere aslında basit şeyler var. Otomobiller mekanik cihazlar. Elektriklerin de mekanik bölümleri var bu arada. Bir kere periyodik bakımların aksatılmaması lazım ve mümkün olduğunca orijinal parça kullanmak gerekiyor. Varsa orijinalden daha kaliteli parça kullanmak gerekiyor. Ve doğru yerde bakım yaptırmak lazım. Şimdi de gittikçe elektronik oldu otomobiller. İşte onboard diagnostics deniyor, OBD'ler var biliyorsun. Girişten giriyorsun, bütün bilgileri alıyorsun vesaire. Ama bu verileri iyi anlayacak, iyi analiz edecek ustalara da ihtiyacımız var. Bunu atlamamak lazım. Yumuşak, otomobili yumuşak kullanacağız. Doğru zamanda kaliteli malzemelerle servisini yaptıracağız. Ama özellikle lastikleri de kaliteli markalardan tercih edeceğiz. Bir otomobilin lastiği eğer kalitesizse, otomobil ne kadar iyi olursa olsun performansı iyi olmaz.
Ya
Yani yol tutuş
mühendislikte bir
fren.
laf vardır. En zayıf halkan kadar güçlüsündür diye.
Aynen öyle.
Tam
Aynen
olarak o
öyle.
yani.
En tehlikeli halka lastiktir bu arada. Çünkü motorun gücünü yere lastik aktarır. Fren gücünü yere lastik aktarır. Otomobili yolda tutan lastiktir. Yakıt tüketimine etkisi vardır. Konfora etkisi vardır. Yani lastik maliyetinden kaçınmasınlar. Ama önemli olan nokta otomobili yumuşak kullanmak. Bütün hikaye bu. Yani kırmızı ışığın yandığını görüyorsun, gaza basarak gitme kardeşim. Çek ayağını gazdan ya. Sonra bir de yakıt pahalı. Yani ucuz değil. Sonra çıkıp benim otomobilim çok tüketiyor demesin kimse. Bu biraz da o aracı kullanan kişilerin hatası.
Kesinlikle. O zaman çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir
Rica ederim.
sohbetti bizim için, benim için.
Benim için de öyle.
Yani ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık, zamanınıza sağlık diyorum. O
Sağ
zaman kapanışı yaparak bölümü dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Buraya kadar sıkılmadılarsa bence çok keyifli bir sohbetti. İşte hiç otomotivle alakası olmayan bir insanın bile aslında dinleyip bir trik alabileceği bir kaliteli bir sohbet olduğunu düşünüyorum.
teşekkür
Gelecek
ederim. Umarım
bölümlerde
öyledir.
görüşmek dileğiyle. Halit Bey, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Tanıştığıma çok memnun oldum sizinle.
Ben de çok memnunum. Ben de çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için.
Görüşmek üzere.